Dijital Dünya.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dijital Dünya'da birlikteliğimiz başladı. Yapımcımız Zeynep Yıldırım ve mikrofon başında ben Tolga Akkuş. Bu hafta sosyal medyada algı yönetimi ve manipülasyon üzerine konuşuyoruz. Konuğumuz dijital iletişim uzmanı Onur Alp Öztürk. Öncelikle sosyal medya adreslerimizi dinleyicilerimize bir kez daha hatırlatmak isterim. Bize Twitter ve Facebook'tan Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarından ulaşıp duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Dediğim gibi bugün konuğumuz sosyal medyada algı yönetimi ve manipülasyon. Hoş geldiniz Onur Bey.
Hoş bulduk. Merhabalar Tolga Bey.
Algı yönetimi, manipülasyon bugünlerde en çok konuşulan konuların başında geliyor. Öncelikle algı nedir? Bununla başlayabilir miyiz? Algı nedir tam olarak?
Tabii. Öncelikle bana bu şansı verdiğiniz için teşekkür ederim. Algı şudur Tolga Bey. Duyumların farklı şekillerde örgütlenip anlam kazanması ve yorumlanmasıdır. Başka bir deyişle bir bebek dünyaya geldiği andan itibaren hayatı algılamaya başlar. İnsan duyuları aracılığıyla dış çevreden anlamları işleyerek bir ürün ortaya koymaktadır. Bu işleme algılama, çıkan ürüne ise algı diyoruz. İnsanlar genelde algılarının şaşmaz bir doğrulukta olduğunu zannederler. Aslında öyle değildir Tolga Bey. Algılarımızın %99.9'unu beynimiz kendi oluşturuyor. Eğer bir olaya, nesneye veya duruma çok dikkatli bakmadıysak ve de önemsemediysek beyin arşivde olanı çıkartıp bize veriyor. Buradan da anlaşılacağı üzere algılarımız çok net değil. Algılarımız ile bizim aramıza girilebilir. Arada farklı enstrümanlar kullanılarak olan bir durum farklı algılatabilir bizi. Bu enstrümanlar dikkat, yoğunluk, renkler, yön, büyüklük gibi olgular olabilir. 20. yüzyılın başından beri algı üzerinde çokça çalışma yapılmış dünyada, ABD ve Avrupa özellikle burada başı çekmekte. En çok zararı da yine onlar görüyor maalesef. Dünyaca ünlü sosyal medya manipülasyon şirketi ABD ve özellikle İngiltere Brexit seçimlerine yaptığı müdahaleler ortaya çıkmış ve skandal dünyada sansasyon yaratmıştı sizin de bildiğiniz üzere. Biz bu konuda algı konularına maalesef biraz geç kalmışız ülke olarak. Psikoloji ve iletişim konularında.
Evet dünya ama tarihinde... tabii şunu da söylemek gerekir hemen burada araya girerek. Evet dediğiniz gibi Amerika'da yaşanan Cambridge Analytica ve Brexit gibi olaylar, yani kendi geliştirdikleri sistemler aslında kendileri tarafından yine
evet.
Zarar görmüşler ve ülkemizde bu konuda çalışmalar yapılıyor sonuçta big data vesaire üzerine, ama tabii ki bunun insanların algılarıyla oynanması ve manipülasyonuyla yapılması konusunda aslında ülkemizin bu konuda bir şey yapmaması iyi diyebiliriz sanırım. Sonuçta
biraz daha iyi diyebiliriz, evet.
Evet. Toplumsal olarak gördüğüm kadarıyla izlediğimiz işte belgesellerden okuduğumuz belgelerden vesaire gördüğümüz kadarıyla aslında burada toplumsal olarak bir seçim mimarisi var, bir fikir mimarisi var ve insanların fikirlerini değiştirmeye çalışan bir yapı var. Aslında antidemokratik bir sistem gibi gözüküyor. Yani insanların verilerine bakarak onları fikirlerini değiştirmek bu pek iyi bir şeymiş gibi durmuyor. Buyurun.
Gelecekte de daha da çok başımızı ağrıtacak gibi görünüyor bu konu. Tamam, her ne kadar Türkiye geç kalmış olsa da ileride onların eline koz geçecek gibi görünüyor. Dünya tarihinde uluslar birbirine temas halinde olduğundan beridir ki bu çok eski bir tarihtir. Algı yönetimi konuları her zaman gündemde var olmuş bir konudur. Yani çok eskidir ve devam edecektir.
Evet, algı yönetimi onu... bildiğimiz kadarıyla işte propaganda kavramı doğduğundan beri aslında bir şekilde insanların algılarını değiştirmeye çalışıyorlar ve fikirlerini değiştirmeye çalışıyorlar. Tabii ki bunu big data ile yapınca biraz daha karşı konulamaz bir hal almış oluyor.
Tabii geniş çaplı.
Evet, peki geniş çaplı sosyal olur. Medyada sosyal medyada algı yönetimi nedir?
Sosyal medyada algı yönetimi aslında sosyal medya algı yönetimi konunun sadece bir yüzü. algı yönetimine, ekonomi, politik, siyasi, ideolojik, perakende sektörü gibi her alanda maruz kalıyoruz maalesef. Sosyal medyanın derin bir arka yüzü var. Ama tam olarak sorunumuzu tanımlayacak olursak, sosyal medya kullanıcılarının duygularını, oylarını, tarafsız düşünme yeteneklerini etkilemek amacıyla seçilmiş bilgileri, gizli psikolojik baskı ve dijital aldatma eylemleri kullanılarak yapılan paylaşım operasyonlarıdır.
Yani sosyal medya hesapları üzerinden
gizli psikolojik baskı,
dizayn edilmeye çalışılması ya da insanların verilerinin toplanarak dizayn edilmeye çalışılması.
Dijital aldatma eylemlerinin kullanılması.
İşte sosyal medya anladım. Sosyal medyadaki bu algı yönetimi aslında iki şekilde yapılıyor. Birincisi büyük sosyal medya hesapları tarafından yapılan ve toplumu etkilemeye çalışan algı yönetimleri. İkincisi ise sosyal medya şirketlerinin toplumlar üzerine yaptıkları algılarıyla ortaya çıkan bir algı yönetimi. Yani işte öncesinde sosyal medya şirketlerinin tek amacı kullanıcıları mecrada daha fazla tutmak ve onlara daha fazla reklam gösterebilmekti. Fakat bugün geldiğimiz noktada kullanıcılarının verilerini toplayan sosyal medya şirketleri, mesela Stanford Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre dünyanın en büyük sosyal medya şirketlerinden bir tanesi sizin 13 beğeninize bakarak sizi arkadaşlarınızdan daha iyi tanıyor. Sizin 27 beğeninize bakarak sizi yakın arkadaşlarınızdan daha iyi tanıyor. Sizin 42 beğeninizle sizi anne ve babanızdan daha iyi tanıyor ve 63 beğeninizle sizi sizden bile daha iyi tanıyor. Yani sosyal medya mecraları kitlesel ve kişisel olarak algımızı yönetecek seviyeye geldi. Çünkü biz artık ne istediğimizi, ne düşüneceğimizi bilmeden bizim yerimize düşünen ve bize bunu uygulatır hale gelen bir duruma geldi. Peki sosyal medyanın özellikleri nelerdir? Algı yönetimini bunlar nasıl mümkün kılıyor?
Şöyle ki, tabii ki ulaşılabilirlik eski zamanlarda günümüze ve şimdiki iletişim 3.0'ın arasındaki fark ulaşılabilirlik. Eski medya dediğimiz geleneksel medyada gece gazeteye ulaşamazdınız. Radyo her zaman yayında değildi gece 12'den sonra. TV'lerde biliyorsunuz gece 12'den sonra tekrar ederken sosyal medya 7 gün 24 saat yayın yapabiliyor. Artık vatandaş bile algı yönetimi yapma eğilimine girebiliyor. Diğer özelliği ise bu lokalizasyon özelliği. Algı yönetiminin mümkün kılan özellikleri lokalizasyon. Küresel ve lokal kelimelerinin birleşiminden meydana geliyor. Tüm dünyada geçerli olan uluslararası bir ürünün, kampanyanın veya hizmetin yerel kültürlere ve tercihlere göre uyarlanması olarak tanımlayabiliriz. Şimdi bir noktadan ülkelere yayın yapılıyor ama ülkeler kendi içinde lokal olarak bunu değerlendirebiliyor. Bu özelliğinden bahsedebiliriz. Yine potansiyel tüketicilerin ürünleri veya hizmetleri yalnızca kendi dillerinde satın almalarını sağlamak değil, aynı zamanda bu tüketicilerin kültürel ve sosyal değerlerine de dikkate alındığını göstererek küresel toplumun bir parçası olmalarını sağlamaktır bu lokalizasyon. Bu özelliğiyle bütün dünyada ulaşılabilir olma özelliğini katıyor.
Yani bu lokalizasyon aslında global ve lokalin birleşmesiyle ortaya çıkan bu kavram aslında McLuhan'ın bize hediye ettiği global köy kavramıyla da örtüşüyor. Yani artık internetin zaman ve mekan sınırlarını aşması ve özellikle koronavirüs döneminde de bizim bunu gerçekten fark edebilmemiz, yani bu dijital kültürü benimseyebilmemiz ile ortaya çıkan bu durumda gerçekten şu an dünyayı bir küresel köy gibi yaşayabiliyoruz. Mesela geçen hafta şehir dışında farklı bir şeydi. Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin bir etkinliğine davetliydim. Ve farklı şehirlerden farklı hocalarla bir sempozyum düzenledik. Her birimiz ayrı şehirlerdeydik. Her birimiz ayrı zaman dilimlerindeydik. Yurt dışında olanlar vardı vesaire. Fakat bizi topladılar ve o an bilgisayarın tuşuna bastım, açtım, konuştum 20 dakika boyunca ve bitti. Evet. Ve şunu fark ettim aslında. Eğer bu sempozyum Ankara'da olsaydı arabaya atlayıp gidecektim ve önce işte oraya gidişim yarım saat, bir saat diyelim. Konuşacağım, ondan önce hazırlık yapacağız. Sonra tekrar bir saat. Bütün günüm buna gidecekti. Hele şehir dışında olsaydı 2 günüm gidecekti ve çok zahmetli olacaktı ki biz buna gidiyoruz zaten. Fakat bu etkinlikte, internet üzerinden yaptığımız bu etkinlikte bilgisayar kapağını açtım, konuştum ve kapağı geri kapattım. Yani burada gerçekten dünyanın bir global köy olduğunu tekrar tekrar hatırlıyorum. Ve dediğiniz globalizasyon kavramı gerçekten günümüzün en çok tartışılması gereken, en çok konuşulması gereken kavramlarından bir tanesi. Bize bunu tekrar hatırlattığınız için çok teşekkür ediyorum. Peki şimdi sosyal medyanın algı yönetimini mümkün kılan özelliklerinden bahsettik. Algı nedir? Ve sosyal medyada algı yönetimi nedir? Bunlardan bahsettik. Şimdi biraz da işin olumsuz noktalarına gidelim isterseniz. Sosyal medyanın dünya üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir? Bu kişisel ve kitlesel olarak bize ve topluma, sevdiklerimize ne gibi zararlar veriyor?
Özellikle en başta söylemek istediğim kontrolsüzlük. Kontrolsüzlük yukarıda da biraz da değindiğimiz üzere geleneksel medya kurumsaldı. Her istediği yayını istediği şekilde, istediği türde yayınlayamaz. Sonuçta RTÜK diye bir kurum var. Bunu izleyen, sınırları belirleyen sosyal medyanın
bu ki dünyada sınırları... da aslında RTÜK gibi birçok kurum var. Bunu da belirtelim. Özellikle Türkiye'deki işte RTÜK ya da işte her ülkede böyle bir denetleme kurum var ve dediğiniz gibi ne olursa olsun. Evet. Şimdi ben geçmiş dönemlerde televizyondan izlediğim şeylere baktığım zaman, televizyondan izlediğimiz şeylere ya da gazetelerde belki de çıkan haberlere, biliyorsunuz bir haber var. Sakallı bebek panik yarattı diye bir haber var. Yani insanlara sakallı bir bebek doğdu ve kıyamet gelecek diye gazete satan ya da televizyonda bunun gibi haberler yapan birçok yanıltıcı şey olmuş. Bu sebeple denetleme kurumları çıkmış ve dediğiniz gibi geleneksel olarak adlandırdığımız bu medya organlarında her ülkede denetleme kurumları var. Evet, buyurun.
Evet. Sosyal medyanın bu konuda sınırlarının olmayışı dezenformasyon ve mezenformasyon ilkinin başlıca nedeni halini alıyor. Yeni medyada fikir özgürlüğünün önü alabildiğini açılmıştır ancak toplumsal yaşama, demokrasiye zarar verecek düşüncelerin ve eylemlerin kontrolü noktasında büyük sorunlar yaşanmaktadır. Devletler gerek kişi haklarına gerekse topluma karşı işlenen suçlarda bu mecraların kullanılmasından kaynaklara şikayetlerini sonuca ulaştırmada zorlanmaktadır. Suç işlenmesi durumunda kullanıcı bilgilerinin platformlar tarafından yetkili kurumlara verilmemesi.
Evet, hemen burada yine devreye girerek şunu söyleyebilirim. Şu an Çin'de Facebook, YouTube gibi ürünler yasak.
TikTok. Evet. TikTok'ta da bir şey yapmışlardı galiba.
Yok. Yani şimdi o Çin'in yerel ürünü, o nasıl olduğunu şu an bilmiyorum. Fakat şu an Amerikan menşeli birçok ürün yasak orada. Sebebi de şu. Çin'de sanırım 2008 yılında bazı olaylar gerçekleşiyor ve bu olaylardan sonra Facebook'tan bunun bilgilerini istiyorlar fakat Facebook da vermiyor. Ve bu sebeple mesela orada dijital Çin setti diye bir kavram var ve orada yasak ya da işte Amerika'da TikTok'u yasaklamaya çalışmıştı. Aslında bir de burada böyle bir durum var. Yani ülkeler karşılıklı olarak ürünlerini yasaklıyorlar ve yasaklamaya çalışıyorlar ve veri talep ediyorlar. Bu şirketler de işte diğer adını saymayacağım birçok marka da bu bilgileri vermek istemiyorlar. Belki de başka sosyal medya şirketleri de başka markalar başka ülkelere vermiyorlar ama belki de kendi ülkelerine veriyorlar. O yüzden dediğiniz gibi ülkeler hukuki olarak gerçekten ortada bir suç varken bilgileri talep ediyorlar. Gerçekten ortada bir suç var. Bir cinayet olabilir, bir toplumsal olay olabilir. Gerçekten bir insanın, bir çocuğun canı acımış olabilir, gözyaşı dökülmüş olabilir. Fakat bu sosyal medya mecraları bilgileri paylaşmıyorlar ve
aksiyon alamıyorsunuz.
Evet, vahşi batı bir Teksas'a dönmüş oluyor. Yani herkesin yaptığının yanına kar kaldığı ve
hiçbir kafasına göre
hukuk sisteminin işlemediği, anonimliğin arkasına saklanmış bir sistem ortaya çıkıyor.
Evet. Bununla beraber suç işlenmesi durumunda kullanıcı bilgilerinin platformları tarafından yetkili kurumlara verilmemesi dediğiniz gibi ihlallerin cezasız kaldığı kanaatinin oluşmasına neden olabiliyor. Ayrıca bazı platformların kişi haklarına saldırı olduğunda yapılan paylaşımların kaldırılmasına bile izin vermemesi kontrolsüzlüğün sınırlarının ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. Kontrolsüzlük 3 konuda geniş çapta önlemler gerektiriyor bana göre. Gizlilik ihlalleri, sahte haberler ve nefret söylemi. Gizlilik ihlalleri en önemli sorunlardan biri. Kullanıcıların kişisel bilgilerinin izinleri dışında alınması ve gizliliğin ihlal edilmesidir. İnsanların sosyal medya araçlarında belli ölçütlerde yaptığı paylaşımlar, beğeniler, uygulamalarda paylaştığı bilgiler, kendileri ve platform yöneticilerinin bilgisi dışında üçüncü kişi ya da kuruluşlar tarafından toplanabilmekte ve ticari ya da siyasi amaçlara kullanılabilmekte. Yine terör örgütleri ve aşırı ideolojik grupların bu işten çıkar sağlaması noktasında bir durumu var. Teknolojinin gelişmesi dünyadaki terör örgütlerinin de dijital dünyanın kolaylıklarından yaralanmaya itti.
Şunu
yeni
item,
medya...
şunu söyleyebiliriz bu arada. Evet, dediğiniz gibi dijital mecralar. Biz şimdi bir sosyal medya mecrasına abone olurken, telefonumuzu evet, indirirken ya da ona kaydolurken bir kullanıcı sözleşmesi onaylıyoruz ve bu kullanıcı sözleşmesini okumaya kalksak ortalama 15 saat sürüyor. Yani 15 saat
öyle
boyunca
mi?
Oturup
evet,
bizim bu sözleşmeyi okumamız gerekiyor ve kabul etmiyorsak da girme o zaman diyor. Kabul etmiyorsan girmeyeceksin diyor. Şimdi bize öyle şeyler kabul ettiriyorlar ki bu sözleşmelerde bizim konumumuzu, bilgilerimizi, fotoğraflarımızı kendileri gördüğü gibi bunu üçüncü kişilere bu bilgileri satıyorlar bizim bilgilerimizi. Yani konumumuzu
tabii,
işte Ankara'da yaşayan 30 yaşında olan işte siyah saçlı ve kırmızı mont olan kişiler bu reklamı görsün dediğiniz zaman işte bu bilgilerimizi paylaşıyorlar ve bundan bir gelir elde ediyorlar ve yine dediğiniz gibi kötü amaç sahibi gruplar bu sosyal medyayı bir propaganda aracı olarak kullanıyorlar. Bu sebeple aslında burada bir etik durum da söz konusu. Geleneksel olarak adlandırdığımız işte televizyon, gazete, radyo gibi mecralar artık bu kötü amaçlı gruplara yardımcı olmuyorlar. Yani onların yaptıkları eylemleri yeterince büyütmeden, yani bir propaganda malzemesine dönüştürmeden anlatıyorlar ve devletlerin aslında ne kadar güçlü olduğunu, bunların sadece bir propaganda savaşı olduğunu aktarıyorlar. Bu konuda bir hem bir etik oluştu hem de artık bazı yazılı kurallar var. Fakat sosyal medyada yine az önce dediğim
evet,
gibi kontrolsüz bir alan olduğu için bir vahşi batı mantığında ilerlemeye devam ediyor.
Yine bunun devamında sahte haber diye büyük bir kontrolsüzlük var aslında. Kontrolsüzlüğün neden olduğu bir diğer başlıklardan biri sahte haber.
Yani Trump buna fake news diyerek bunu ısrarla hatırlatıyordu.
Evet. Sahte haberler kriz dönemlerinde artar Tolga Bey. Çünkü devletler afeti en az zararla karşılamak için elinden geleni yaparken çeşitli sahte haberler yayılır ve hükümet yetkilileri afet veya bunun gibi krizler ile uğraşırken onlar bu boşluktan yararlanırlar. Tabii sahte haberi bu arada takip etmek çok zorlaşıyor. İzini sürmek zorlaşıyor. Cevap vermekle ve açıklamakla geç kalıyor hükümet yetkilileri. Bu da kontra hesaplar dediğimiz veya troll ordularının, terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürüyor. Sahte haberde şöyle bir şey var Tolga Bey. Bir sahte haberi bir kişi paylaşabiliyor. 5.000 kişi retweet edebiliyor. Bunun 500.000 etkileşimin o demek olduğunu biliyorsunuz. Bu çok korkunç bir sayı. Sahte haber böyle kara haber tez duyulur misali hızla yayılıyor. Ardı arkası kesilmiyor. Tutamıyorsunuz etkileşimi. Ama aynı haberin o haber öyle değildi. Doğrusu şuydu. Teyit organlarından onu teyit edip paylaştığınızda bu paylaşımı 100 kişi bilemedim 150 kişi ancak paylaşıyor veya paylaşmıyor bile. İnsanlar sansasyonel bilginin peşinde. Sansasyon içermeyen bilgiyi paylaşmaktan imtina ediyorlar. Böyle bir durum da var sahte haberin yayılması hususunda.
Evet, çok güzel dediniz. Dediğiniz gibi sansasyonel bir haber olduğu zaman bunu 50 bin kişi paylaşabiliyor. Binlerce yorum gelebiliyor. Fakat aynı sayfa bunun aslında yanlış
olduğunu... Öyle değil
olduğunu,
dediğin zaman...
Evet. Ki bu da bir lütuf aslında. Yani bir sayfa önce paylaşıp sonra çok yüksek etkileşim olup sonrasında da özür dilerim bu böyle değil, şöyleydi demesi aslında olması gereken bir şey ama bir lütuf. Bunu da kimse yapmıyor bu arada.
Onu bile yapmıyorlar.
Evet. Bunu yaptıkları zaman da 50 bin tane paylaşım alan sahte sansasyonel haberin gerçeği 50 tane bile paylaşım almıyor. Sonuçta herkes sansasyonelin peşinde, herkes şehir efsanelerinin peşinde ve herkes daha fazla etkileşimin peşinde. İşte ülkemizde yaşanan olaylarda bir gazetede atamızın evi bombalandı diye bir haber çıkmıştı ve gazetenin günlük tirajı bildiğim kadarıyla 40 binken o gün 300 bin satmış mesela. Aslında
evet,
bugün de bu durum aynısı. Yani daha
devam
fazla
ediyor.
Etkileşim almak için, daha fazla takipçi kazanmak için ve bunlardan para kazanabilmek, gelir elde edebilmek için yayılan sahte haberler, dezenformasyon, yani bilinçli olarak ya da mizenformasyon, yani bilmeden de olsa bu sansasyonel akıma destek vermek isteyen kişiler, ilgi çekmek için destek vermek isteyen kişiler, yalan haberin hızla yayılmasına yardımcı oluyorlar. Koronavirüs döneminde de ortaya çıkan infodemi, yani yalan bilgi salgını da aslında bunun bir örneği. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü 5 maddede şey demişti. Biz koronavirüsle 5 maddede savaşıyoruz. İşte hastanelerimizi güçlendiriyoruz, sağlık çalışanlarımızın eğitimini karşılıyoruz vesaire. 5. maddede yalan bilgiyle, yani infodemiyle savaşıyoruz. Gerçekten yalan bilgi salgını, yalan bilginin viral şekilde kontrolsüz biçimde yayılması,
evet,
koronavirüs kadar hayati tehlike oluşturan bir
tabii,
durum. Yalan bilgi
evet,
gerçekten insanın hayatını etki eden bir durum. Şimdi sosyal medyanın olumsuz etkilerini de konuştuk. Biraz da algı yönetimi ve manipülasyon nasıl yapılıyor? Ve aslında biz buradan bu sorunun cevabını şunu öğrenmiş olacağız. Algı yönetimi ve manipülasyon yapıldığını nasıl anlayacağız? Nasıl yapılıyor? Ve biz buna karşı ne önlemler alacağız?
Şimdi bu algı yönetimi manipülasyonun nasıl yapıldığı noktasında kontrollü bir kontrolsüzlüğün sağlandığı algı yönetimleri var. Bir de anlatacağım diğer hususlar var. İlk önce birinden bahsedeyim. Troll ordular var mesela. İlk önce VPN'den girip Almanya'daki bir hesap gibi görünüp Alman milliyetçiliği paylaşımı yapıyorlar. Günlerce, haftalarca, aylarca takipçi topluyorlar. Diyelim 300 bin kişiye ulaşıyorlar. Sonrasında Alman yöneticinin kendi politikalarına ters bir durum gördüklerinde haber yaptırıyorlar Alman milliyetçisi gibi. İşte buradan algı yönetim başlıyor. Almanya'nın dağlarını, kiliselerini, önemli yerleri hakkında paylaşım yapıyorlar. Bu bir ordu. St. Petersburg'da 200 kişinin çalıştığı bir ordu. Almanya'nın dağlarını, kiliselerini, önemli yerlerini paylaşıyorlar. Ama zaman geldiğinde Alman hükümet yetkililerinin kendilerine ters durumlarına karşı yavaş yavaş algı yönetimi bilgilerini atmaya başlıyorlar. Yani siz onları Alman milliyetçisi zannediyorsunuz. VPN'den giriyorlar. Çünkü Almanya VPN'inden giriyorlar. Belli olmuyor. Yine bu konuda algı yönetiminin nasıl yapıldığı konusunda başta dediğimiz üzere yeni bir kavram değil. Bunlar 2600 yıl önce, yani milattan önce 600 yıllarında Sun Tzu diye bir savaşçı var. 36 Savaş Hilesi isminde kitap yayınlamış, bir kitapta şöyle geçiyor. Düşman ülkelerde iyi olan şeyleri gözden düşür. Gelenek, göreneklerini, kültürlerini komik duruma düşür ki senden soğusunlar. Yani kendilerinden soğusunlar. Yöneticilerin başarılarını küçük göster. O ülkedeki alçak ve adi insanlarla ittifak kur diye yazılmış bu kitapta.
Şimdi aslında burada şunu görüyoruz. Yine bugün sosyal medyanın ve işte dijital film, video platformlarının bize sunduğu baskın kültürü görüyoruz. Mesela son günlerde herkesin konuştuğu bir dizi var. Herkes bu dizide o ülkeye ait yerel oyunlar oynamaya başladı. İşte şeker pişirmeye çalışanlar, ne bileyim kırmızı ışık, yeşil ışık oyunu oynayanlar. Şu an o ülkenin kültürü. Ondan önce başka bir ülkenin bir banka soygunu dizisi var. O ülkenin kültürüyle ilgili birçok şey vardı. Biliyorsunuz Rambo diye bir film vardı. İşte Rambo Amerika'nın Vietnam'daki askeri harekatı ile ilgili farklı bir propaganda filmiydi
Başarısız,
belki de. Ve
başarısızlığı
bunun gibi
örtmek.
filmleri izlediğimiz zaman, gördüğümüz zaman şunu anlıyoruz. Algı yönetimi ve manipülasyon gerçekten özellikle medya organları üzerinden sunulan ve toplumların algısını, fikirlerini değiştirmeye çalışan bir durum.
Bununla ilgili
Peki, evet.
Göbelslikleri var. Yani
Tamam.
Hitler yapan adam olarak biliyoruz. Hitler zaten bir algı figürü. Almanların tamamen hem Yahudi'den nefret etmeleri, kendi ırkını üstün görmesi, dünyayı fethedeceği algısını oluşturması için önlerine konulmuş bir algı figürü. Algı çalışmalarını Goebbels yapmış, propaganda filmleri hazırlatmış insanlara. Bunlar zorla izletilmiş. Sinema tarihinde bu eserler propaganda açısından temel eserler olarak hala gösterilmekte. Şimdi bu konuyu anlık nasıl yapılacağı noktasında salt olarak madde madde açıklamak istiyorum Tolga Bey.
Evet.
Şimdi hedef kitle belirlenir algı yönetimi yapılırken. Hedef kitle belirleniyor öncelikle. Sonrasında
Yani o biz oluyoruz.
yani hedef kitle biziz. Artık kime hitap edeceklerse ona göre
Evet.
yapacakları şeyin adresini çiziyorlar. Seçilen kitlenin toplumsal değerleri, hassasiyetleri, nefretleri, tarihsel acıları irdelenir. Bunlardan bir harita çıkartılır. Akla değil, duygulara hitap edecek yolları arar. Çünkü duygulara hitap ettiğinde insanların hareket etmesi daha kolay oluyor. Çok sayıda farklı kaynaktan aynı fikir ve duygu veya duygu birbirinden bağımsız gibi akmaya başlar.
Evet.
Yapılan gezi, mesela gezi örneğini verebiliriz. Yapılan paylaşımlar insanların duygularını, acılarını istismar etmeye yöneliktir. Yayılan görseller, videolar kalitesiz, alelade görülür. Çünkü insanlar profesyonel kurguya alınırlar. O yüzden profesyonel olduğu anlaşılmamalıdır. Yayılma aşamasında sahte hesaplar, kontra hesaplar, yazılımlı botlar bir anda aynı paylaşımı yapar. Ülkenin gündemine oturur. Trend Topic dediğimiz TT olurlar. TT olmak başarılı kitlerinin bir göstergesidir adeta. Algı yönetimi uygulamaları uzun vadeli faaliyetlerdir. Yavaş yavaş yapılır. Sürekli tekrar edilir. Siz bunun farkında olmadan sayılarla, arkadan görünen yazılarla, seslerle zihninizde yerleştirilen algıyı kendi seçiminiz zannedersiniz. Tekrar ettikçe düşünce kafanızda netleşir. Algı yerleştirilir. Amaç neden sorusun değil, niçin sorusunu sordurmamaktır.
Çok teşekkür ediyorum Onur Bey. Algı
Ben
yönetimi
teşekkür
ve
ederim.
manipülasyonun bugün sosyal medyada nasıl yapıldığı üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Tabii ki şunu söylemek gerekir. Sosyal medyada gördüğümüz her şeye inanmamamız gerekiyor ve bunları teyit etmemiz gerekiyor. En az 3 farklı kaynaktan bakmamız gerekiyor ve bir fotoğraf paylaşıldığı zaman ya da bir metin paylaşıldığı zaman bunu daha önce bir yerde paylaşılmış mı? Buna da bakmamız gerekiyor
Tabii ki.
ve bu hesapların, bize bu paylaşımı yapan hesapların nereden bu içeriği aldıkları ve onlara güvenip güvenemeyeceğimiz ya da bu paylaşımı yapan kişilerin işin uzmanı olup olmadıklarını irdelememiz gerekiyor. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz Onur Bey.
Rica ederim. Ben buraya bu onuru yaşattığınız için ben teşekkür ederim.
Sağ olun tekrar. Bu hafta sosyal medyada algı yönetimi ve manipülasyon üzerine konuştuk. Konuğumuz dijital iletişim uzmanı Onur Alp Öztürk'tü. Dijital dünyayı dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bize Twitter ve Facebook'tan Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarından ulaşıp duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Dijital dünyada yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Dijital Dünya.